Herkese merhabalar. Gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade, tarihin engin sularına yelken açmak üzeresiniz. Ben Hilmi Çalış, kaptan rehberiniz olarak bu bölümde size geçtiğimiz hafta kalan hikayenin devamını getireceğim. Ben de fark ettim, geçtiğimiz bölümde değerli arkadaşım Oktay Türkoğlu'nun bahsettiği hikayeyi tam böyle ortasından kestim, onun da lafını yarım bırakarak. Ama oldukça uzun bir sohbetti, ikiye bölmem gerekiyordu. Hatta o bölümde de birkaç gün sonra ekleyeceğimi söyledim ama küçük bir değişiklik yaptım. Çünkü bizim programımız haftada bir gün salı günleri yayınlanıyor. Haliyle o rutini bozmak istemedim. Çünkü bir ara haftada iki program yapmayı planlamıştım. Olmuyor. O rutini bozmak gerçekten bayağı yıpratıyor insanı. İçerikler de bayağı nitelikli olunca araştırma süreci fazla sürüyor vesaire. Bundan dolayı hem kendi rutinimi bozmak istemedim hem de ileriki dönemlerde çok zor duruma hem kendim düşmek istemedim hem de sizin beklentilerinizi boşuna çıkartmak istemedim. Malum Dolmabahçe serisi hala daha devam ediyor. Yakın zamanda Balyan ailesiyle ilgili bir içerik gelecek. Buradan da onun küçük bilgisini vereyim. Geçtiğimiz hafta yarıda kestiğim Oktay'ın sözünü yine hak edene vermeden önce sosyal medya hesaplarında şöyle bir hatırlatayım. Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden Kulak Uleması veya Kulak Uleması şeklinde beğenilerinizi, şikayetlerinizi, eleştirilerinizi iletebilirsiniz efendim. Geçtiğimiz hafta kaldığımız yerden Oktay'ın anlattığı hikayeleri dinlemeye devam edelim. Ha, ilk bölümü dinlemediyseniz ona da bir bakın. Daha sonra gelirsiniz. Biz devamlı buradayız efendim. İyi günler, iyi dinlemeler.
Hat sanatıyla alakalı şunu söyleyeyim son olarak. Şimdi Osmanlı tarihi kronolojisine baktığımızda hat sanatında bu biraz tersine işlemiş. Sürekli bir yükselme çizgisi takip etmiş hat sanatı. Ve 19. yüzyıla geldiğimizde aslında hat sanatı zirve dönemini idrak ediyor. Böyle bir ilgi var. Uğur Derman bununla ilgili hattın Avrupa'da bir muadili olmamasına bağlıyor bu durumu. Yani dolayısıyla bir alışveriş söz konusu olmadığı için olumsuz manada hat sanatına da etki edecek herhangi bir şey ortaya çıkmamış. Dolayısıyla bu da hattın evrimini, gelişimini sekteye uğratmamış.
Şimdi bu yabancı kökenli sanatların tabii doğal olarak bir karşılığı olmadığı için hat sanatına yansıması olmadığını söyledin. Şimdi ben ayrı bir başlık açmak istiyorum. Aslında senin de gelmek istediğin konulardan bir tanesi bu. Biraz da biraz önce şey yaptık, öyle bir etrafında da dolandık. Bazı yazıların bazı yerlerde, bazı şekillerde kullanılmaması ve hep o şekillerde, hep o yerlerde ve hep o tarzda yazılması ile ilgili de galiba yazılı olmayan ama kabul edilmiş kurallar var galiba.
Evet, aynen öyle. Aslında biraz önce Çorlulu Medresesi'nde bununla ilgili bir anekdot paylaşmıştım. Şimdi biraz bunları genişletelim istersen. Çeşmelerden başlayalım. İstanbul su fakiri bir şehirdir. Şehre su getirebilmek için ta Bizans zamanından beri Istranca Dağları, Belgrad ormanlarından kemerlerle, künklerle şehre su kilometrelerce uzaklardan taşınmış. Öyle olunca bu kadar zahmet sonrası zaten aziz ve latif olan suyun değeri birkaç kat daha artmış. Çeşmelerde sıklıkla kullanılan bir ayet vardır Kur'an'dan. Enbiya suresi 30. ayetidir. Canlı olan her şeye sudan hayat verdik manasına geliyor bu ayet. Bu ayetle su ile yaşam arasındaki ilişki vurgulanıyordu bir anlamda. Bu sular olmasa, suyun varlığı olmasa şehrin halkının canlılığı ve diriliği de yitirilecekti hiç kuşkusuz. Kitabelerde bu bağlamda kullanılan mazmun gibi, yani kalıplaşmış ifade şeklinde kullanılan bir kelime vardır. Atşan. Susamışlar manasına gelir. Çeşmenin banisi olan kişi bu atşan susamışlara su bağışlar bir anlamda. Bunun çok güzel bir örneğini Üsküdar'daki 3. Ahmet Çeşmesi, meydandaki o meydan çeşmesinde çok güzel Celisülüs hatla Sultanahmet'in hattıdır ki bu aynı zamanda. Bir beyitte görebiliyoruz yansımasını. Şu ifade geçer. Suvardı alemi Dest-i Muhammed'le Cevadullah. Allah'ın cömertliği Muhammed'in eliyle alemi suvardı. Bu suvardı kelimesi de çok dikkat çekicidir. Yani daha çok kitabelerde Arapça, Farsça terkipler tercih edilir. Fakat buradaki suvarmak tabiri özbeöz Türkçe bir kelime. Su dağıtmak, halkı suya kandırmak manasına geliyor. Bu ifade burada tercih edilmiş.
O zaman şöyle diyebiliriz. Sen devam etmeden ben bir araya gireyim. Ya tam anlamıyla Osmanlı Türkçesi denilen şeyde güzel bir örnek. Hem Türkçe var, hem Arapça var, hem de Farsça'nın olduğu bir beyit bu.
Evet, aynen öyle. Osmanlıca esasında böyle bir şeydi. Yani üç dilin bir anlamda karışımıydı. Bunun bir göstergesi bu. Çeşmelerden camilere geçecek olursak, camilerde de kullanılan belli başlı ayetler var. Özellikle camilerin avlularında, avlu kapılarının üzerinde selam ayetleri diye sınıflandırabileceğimiz çeşitli ayeti kelimeler tercih ediliyor. Bir ayette mana olarak şu var söz gelimi: selam size, ebedi olarak adın cennetlerine girin. Camiye girmekle cennete girmek arasında bir paralellik aslında. Bu ayet avlu kapılarının birisinde yer alıyor. Süleymaniye Camisi'nde, Yeni Valide Camisi'nde, Eminönü'nde bu ayet vardır.
Bir de Allah'ın olur. O gücünü, kudretini vurgulamak amacıyla da kubbe içi yazılarında da ya Nur suresinin ayet sayılarını hatırlayamayacağım şimdi, ilgili ayetleri veyahut da Fatır suresinin 41. ayeti kullanılıyor. Bunun da en güzel örneği şeydi, Süleymaniye'de ve Sultanahmet Camii'nde. Gerçek şu ki Allah koyduğu düzenden sapmamaları için gökleri ve yeri tutmaktadır. Şayet sapacak olurlarsa artık ondan başka kimse onları tutamaz. O çok halimdir, çok bağışlayıcıdır ki şüphesiz diye bir çevirisi var. Aslında kubbeye yazılabilecek en güzel şey o, çünkü o dönem insanının mantığında o kubbenin orada durabilmesi için, gökteki her şey gibi o kubbenin orada durabilmesi için de Allah'ın bir onay vermesi gerekiyor.
Hı hı. Tam söylemem gereken şeyleri aslında söylemiş oldun sen. Fatır 41 ve Nur suresi 35. ayeti özellikle.
Özür dilerim, aklıma gelmemişti. Evet.
Çokça tercih edilir. İşte yer ve gök ilişkisiyle alakalı olarak kubbelerde, kubbe göbeklerindeki yazılarda genellikle bu ayetler tercih edilir söylediğim gibi. Caminin içerisinde bir de şaşmaz bir şekilde bir Osmanlı camisinde çeşitli, daha çok işte caminin yüksek noktalarına, pandantif kısımlarına asılan levhalar vardır. Genellikle 6 adettir bunlar. İşte bunlarda Allah, ismi Celal, ismi Nebi Muhammed, 4 halife, Ebu Bekir, Osman, Ali, Ömer ve Hasaneyn, Hazreti Hüseyin ve Hasan isimleri yazar daiba.
8 etti.
8 mi?
8 etti. Olur öyle, evet. Arada bir sıkıntı yok ama o zaman Hasan ve Hüseyin'den bahsetmişken bir Kaz asker Mustafa İzzet'e de şöyle küçük bir değinelim, çünkü onun imzası çok güzel bir yerde ve çok anlamlı bir şekilde. Geçenlerde ben goygoycularla ilgili bir şey yayın yaptım Tarih Dergisi'nde. Orada Muharrem ayı geldiğinde ortaya çıkan goygoyculardan bahsettim ben. Tabii Muharrem ayı 10. günü oldukça önem taşıyor. Hatta Evliya Çelebi bile kendi doğum gününü o gün olarak gösteriyor vesaire. Neyse, şey var. Onun susuz ölümüne karşı bir yas var. O dönemde İstanbul'u insanları bu yası bir şekilde tutmak için tahta kupalarda filan su içerlermiş. Efendime söyleyeyim, neşeyi bir şekilde evlerinden kovarmış. Yani bir matem söz konusu ve bu matemin yaşandığı toplumun da görebilmesi için yazılmış olan çok önemli bir hat levhası var. Ayasofya'da o Kaz asker Mustafa İzzet'in o hat levhasındaki imzasından da bahsedersen sevinirim. Çok güzel, çünkü benden ziyade senin anlatman daha yerinde olur.
Evet, yani Ayasofya'daki levhalar tabii değil Osmanlı coğrafyasının, İslam aleminin belki de en ünlü, en bilinen, en güzel örnekleridir bu anlamda. Orada tabii Hazreti Hüseyin nin altında Kaz asker Mustafa İzzet Efendi'nin imzası vardır. O levhalar bu arada 7,5 metredir. Çok anlatıla gelir. Müzeye çevrildiğinde Ayasofya, o levhalar da indirilip çıkarılmak istenmiş. Fakat kapıdan geçmediği için kalıvermiş yapının içerisinde. 7,5 metrelik bir şey var. O imzanın da bir insan boyundan bile daha fazla. Yani düşünün, bir hattatın imzası bir insan boyundan 2 metreye falan yaklaşan bir boyu vardı yanlış hatırlamıyorsam. Büyüklüğü vardı. Hattatlar da o levhaların özellikle Hazreti Hüseyin lafzının altına imzalarını atıyorlar. Bir şekilde hitam olarak, yani son şey olarak onu gördükleri için bir anlamda. Bir de Hazreti Hüseyin bağlamında açtın madem, bu çeşme ilişkisine tekrar dönmek isterim. İstanbul'da yapılan çeşmelerin birçoğu manzumelerinde de geçer. Hazreti Hüseyin'e adanmıştır. Biraz önce söylediğin üzere susuz bir şekilde ölmesi, Kerbela'da şehit edilmesi buna zemin hazırlamış esasında. Sonra camilerin içerisinde tabii mihraplar var.
Ama imzayı geçtim. İmza ne şekilde? İmza neye benziyor?
Yani gözyaşı damlası.
Gözyaşı damlası. O matemi vurgulamak için gözyaşı olarak atmış Kazasker Mustafa İzzet Efendi. Hani böyle bir araya girmiş oldum ben ama
teşekkür ederim.
Çok güzel anlatımına devam et.
Bir de camilerde son olarak mihraptan bahsedeyim. Kıbleye dönülen yeri göstermek amacıyla mihraplar camilerin olmazsa olmazı. Mihraplarda da içinde mihrap kelimesinin geçtiği ayetler tercih ediliyor. Nedir onlar? Külleme dehale aleyha zekeri yel mihrap gibi. Ya da fevelle ve çeke şaterel mescidil haram gibi. Yüzünü mescidi haram yönüne doğru çevir manasına geliyor söz gelimi. Dediğim gibi içinde mihrap lafzı geçtiği için mihraplarda bu ayet tercih.
Bu arada Hüseyin Avni ile beraber Kariye. Sen ikinci ayetin Türkçesini okudun ama ilk ayetin Türkçesi Hazreti Meryem'e atıftır Kur'an-ı Kerim'de. Biz Hüseyin Avni'yle, Hüseyin Avni Özkan'la beraber Kariye bölümü yaptığımızda o bölümde bahsettik uzun uzun. Eğer bir gün yolunuz Kariye'ye düşerse bu Meryem suresinde bahsedilen olayın görselini de Kariye'de görebilirsiniz. Onu da bahsedelim. Ayetin de Türkçesini söyleyip devam edersen sevinirim ki insanlar Kariye'ye gittiğinde en azından ile karşılaşacaklarını bilsinler.
Çok doğru söylüyorsun. Aslında çok büyük bir paralellik var. Hem Hristiyan terminolojisinde hem İslam terminolojisinde bu bağlamda. Zekeriya her mihraba doğru yöneldiğinde gibi bir manası var. Aslında bağlamından koparılmış bir şekilde kullanılıyor mihrapta bu. Dediğin üzere onun görselleştirilmiş şekli, yani mozaik formatındaki halini de Zekeriya'nın Meryem'e doğru mihrap dediği yer orada tabii bir ibadethane içerisindeki özel bir bölme. Meryem orada ömür sürmektedir ve Zekeriya ona çeşitli şekillerde işte hediyeler, yiyecekler vesaire.
Ama bu getirir. Şeyde de çok ilginçtir. Mesela hani İncil'de kanonik ve apokrif metinler vardır. Hazreti Meryem'in bu hikayesi kanonik olmayan, yani kilise tarafından kabul edilmeyen o dört İncil'in haricinde apokrif metinlerde, apokrif metinde olan bu İncil ayetinin Kur'an-ı Kerim'de karşımıza çıkması da çok değişik bir bakış açısı. Buradan da hani konu üzerinde araştırma yapacak olanlara ışık yakmış olalım.
Camilerden artık biraz dışarı çıkalım. İstanbul sokaklarında yürümeye başlayalım. Sokaklarında yürümeye başladığımızda karşımıza kütüphaneler çıkmaya başlar. Tabii daha evvelden külliye birimlerine bağlı bir birim olarak inşa edilmiş kütüphaneler. Köprülü Kütüphanesi ile birlikte 17. yüzyılda İlk müstakil kütüphane inşa edilmiş. Benim kütüphane furyası olarak adlandırdığı bir dönem var. Birinci Mahmut devri bu devirde. Bizatihi Birinci Mahmut Ayasofya, Süleymaniye ve Fatih camilerine kütüphane yaptırmış. Daha sonra onun zamanında görev süren devlet adamları, Ragıp Paşa gibi, Şehit Ali Paşa gibi, Atıf Efendi gibi şahsiyetler de şehrin muhtelif noktalarına kütüphane binaları yaptırmış ve bu kütüphane binalarında şaşmaz bir ayet var. O da nedir? Beyyine suresi 3. ayet. Fiha kayyime, fiha kütübün kayyime. Orada dosdoğru kitaplar vardır manasına geliyor. Evet, bu evet. Kur'an'da Kur'an için kullanılan kayyime yani dosdoğru ifadesi bu kütüphanelerin içinde bulunan kitaplarında dosdoğru yani dini terminolojik deyişle sırat-ı müstakim üzere olmayı temin eden evet. Kitaplarla dolu olduğunu.
Bir de hani her yerde gördüğümüz bir şey var. Ama aslında hikayesi çok eskiye gitmeyen bir şey var. Hani her yerde varsayımsal olarak yapılmış imzalar var. Ama bildiğim kadarıyla Tuğra dediğimiz kavram çok daha geç dönemlerde ve sadece Osmanlı hat sanatında var galiba bu.
Yani Tuğra dediğimizde aklımıza daha çok padişah imzaları geliyor. Fakat Tuğra aslında bir yazı formu. Yani Tuğra şeklinde bir tarikat pirinin de ismi yazılabiliyor.
Bilmiyordum.
Bir hadis de yazılabiliyor. Fakat tuğralar yani şehrin daha çok çeşitli noktalarında padişah imzası olarak görülebiliyor.
O şehirde halka açık bir yerde gördüğümüz ilk tuğra hangi padişaha ait?
Bu nispeten daha geç bir tarihte yani 1. Mahmut devrinde görülebiliyor tuğra bir kitabe formatında. Karaköy'de Yeraltı Camii vardır. O caminin girişinde kocaman bir 1. Mahmut tuğrası kitabe olarak karşımıza çıkan ilk tuğra örneğidir İstanbul'da. Daha sonra işte 1. Abdülhamit, 3. Mustafa, 3. Selim yaptırdıkları binalara tuğralarını koymayı ihmal etmemişler.
Bunu fakat, da galiba forma sokan yine Rakım oluyor galiba. Rakım Efendi.
Evet, aynen öyle. Celisülüs'te bir inkılap yarattığını söylemiştim Mustafa Rakım'ın. Tuğra estetiğinde de büyük bir reforma yol açıyor. Kendisinden önce yapılan tuğralar daha böyle salık bir formdayken o daha dikleştiriyor. Padişahların güçlerine yaraşır bir formata
azametine
sokuyor. Azametine aynen öyle yaraşır bir formata sokuyor Mustafa Rakım. Ve 2. Mahmut'tan bahsedecektim tam. 2. Mahmut şehirde en çok tuğrasını gördüğümüz padişah desek yanılmış olmayız. Çünkü kendisi tam manasıyla bir ihyacı padişah. Bununla ne demek istiyorum? Kendisi işte özellikle mesela Sur diplerindeki sahabe türbelerini onarmıştır. Kendisinden evvel yapılan birçok tarihi eseri ihya etmiştir. Bugünkü deyişle restore etmiştir. Ve kendi yaptığı binalar da var.
Ben bunu biraz da şeye bağlıyorum. Mesela bir önceki bölümde Dolmabahçe Sarayı'nı anlatırken değişen algıdan bahsetmiştim. Eskiden bir mahrem içerisinde gizemli bir figür olan padişahın yavaş yavaş gölgesini şehrin her yerinde hissettirmeye başlaması ve yine 2. Mahmut biraz önce adını andığımız imparator sayesinde resimlerin şehrin kamu kurumlarına asılarak kendi varlığını her yerde hissettirmesine değinmiştim. Aslında bunu sadece resimlerle yapmıyor. Galiba resim sadece devlet dairelerinde olurken diğer kamusal alanlarda da imzasıyla ben buradayım demeye çalışıyor galiba.
Kesinlikle öyle. Çok doğru bir tespit. Tuğrasıyla var oluyor aslında 2. Mahmut bir imparator olarak şehrin çeşitli yerlerinde. Öyle ki şu an Topkapı Sarayı'nın her 3 kapısında da 2. Mahmut'un tuğrasını görüyoruz biz. Ve 2. Mahmut'un tuğrasının değişmeyen bir özelliği vardır. Tuğranın sağ üst köşesinde bir ünvan kullanır. El Adili diye. Kızının ismi de ilginç bir şekilde Adile Sultan'dır. Buradan bu kavram değere, adalet kelimesine, kavramına ne kadar önem verdiğini de anlayabiliyoruz aslında.
Hatta şöyle tamamlayayım seni. İstanbul'da bilinenin aksine ilk köprü Galata'da yapılmıyor. Günümüzde Unkapanı Köprüsü'nün olduğu yerde yapılıyor. O ilk yapılan köprünün adı da Adliye. Cisri Adliye diyorlar. Ona da padişah yaptıran padişah Mahmut ve onun mahlası dediğimiz yani kullandığı isim olduğu için Adliye'ye ait Adliye Köprüsü olarak anılıyor. Yapılan ilk köprü de böyle küçük bir katkım olsun bu mevzuya.
Çok güzel. Unutmuştum bunu. Harika bir katkı oldu. Bundan sonra işte Abdülaziz ve Abdülmecid tabii yaptırdıkları köşk, kasır ve saraylara tuğralarını koymayı ihmal etmemişler. 2. Abdülhamit dönemine gelince de 2. Abdülhamit 33 yıllık bir saltanatı var ve işte onun zamanında fotoğrafçılık çok moda aslında. Ve kendisi de fotoğrafı esasında seviyor. Fakat kendisinin görünmesinden pek haz etmiyor galiba. Sadece yaptırdıkları ülkesinde yapıların resimlerini çektiriyor ve işte o çok bilinen Yıldız Fotoğraf Arşivi. İstanbul Üniversitesi tarafından da yakın zamanda dijital arşiv olarak açıldı.
Öyle mi? Bak bunlara haberim yoktu. Bu çok güzel. Bunu da o zaman programın açıklamalarına ekleyelim ki isteyen olursa oradan da girip bu fotoğraflara bakabilirler. Hani özellikle fotoğraf tarihçiliği veya Osmanlı'nın geç döneminin sokağını merak edenler varsa oradan görebilirler diye de küçük bir açıklama yapalım buradan. Açıklamalarda bunun linkini de bulabilirsiniz.
2. Abdülhamit fotoğrafın bu kadar yaygın olduğu bir devirde kendi imgesiyle değil de tuğrasıyla boy göstermiştir. Gerek fermanlarında gerek şehrin kitabelerinde. Ve onun da kullanmayı eksik etmediği bir unvanı vardır. Ne kullanır? El Gazi unvanını kullanır. Şimdi ya 2. Abdülhamit hiç sarayından çıktı mı ki savaş yaptı ve gazi unvanını aldı diye düşünecek olursanız kendisi saltanatının ilk yıllarında Yunanistan'la bir savaşa girişiyor. Osmanlı ve Yunanistan savaşı var. Teselya Muharebesi. Ve o muharebeden Osmanlı galibiyetle çıkıyor. Dolayısıyla 2. Abdülhamid'in El Gazi unvanı da bu savaştan mülhem geliyor. 2. Abdülhamid tuğrasının en güzelini bugün Kapalı Çarşı'nın Bayezid Kapısı üzerinde görebiliyoruz.
7 numaralı kapı orası, onu da söyleyelim. Oraya bakan kapı, hani turist rehberi olarak hep buluşma yeri şeklinde verdiğimiz bir yerdir. O kapı numaralarını ezberebiliriz öyle veya böyle. 7 numaralı kapı aklınızda olsun, gittiğinizde en güzel Abdülhamit Han'ın imzasını bulabilirsiniz. Diyelim evet. Ben şimdi burada böyle yavaş yavaş mezar kültüründen de bahsetmek istiyorum. Vallahi şöyle söyleyeyim sana sözü bırakmadan önce. Mezar taşları benim çok ilgimi çeken şeyler. Özellikle günümüzde hani kartvizit gibi mezar taşları var. Yani isim, soy isim, doğum yılı, ölüm yılı, hadi bakalım ruhuna el fatiha bitiyor. Ama Osmanlı'da bu çok zengin. Dedelerimizin mezar taşlarını okuyamıyoruz vesaire filan. Hani dedelerimiz de kendi mezar taşlarını okuyamıyordu. Onu da söyleyelim ama öyle formlarda mezar taşları var ki zengin. Okuma yazma bilmeyen adamlar bile aslında o zengin kültürü özümseyip orada kimin yaptığını az buçuk tahmin edebiliyorlar. Ben bu konu hakkında bir araştırmaya girdim. Baktım ki ya işin içinden çıkılacak gibi değil. O dosya ayrı bir şekilde duruyor. Benim bu içinden çıkamadığım konuyu benim adıma biraz aydınlatırsan belki dinleyenler de bir parça ilginç hikayeler bulabilirler.
Dediğin gibi mezar taşları önemli bir kültürün parçası aslında. Şehrin tamamlayıcı parçaları. Bugün böyle mezarlık alanları deyince insanlardan tecrit edilmiş, uzaklarda, kimi zaman böyle Yasin, Fatiha okumak için gidilen yerler akla geliyor. Zamanın ruhu bunu emrediyor çünkü. Fakat daha evvelden mesela Yahya Kemal'in bir sözü geliyor aklıma.
Evet, biz çok severim onu. Biz ölülerimizle yaşayan medeniyetiz. Harika bir şey bu. Lütfen.
Bununla ne söylemi kastediyordu? Aslında yani mezarlıklarla şehrin mesire alanları aynı yerlerdi. Çünkü oralara ağaçlık, servilerin bulunduğu, ne bileyim işte yaz günlerinde serin olan yerler ve ölümden o kadar da korkulan bir altyapı yoktu. Öyle düşünmek gerekiyor galiba o zamanlar.
Burada o zaman sen devam etmeden küçük bir şey yapayım. Benim en sevdiğim mezarlık hikayelerinden biri de adaşım olmaktan mutlu olduğum Filibeli Ahmet Hilmi'nin yazdığı Amaka Hayalinde oradaki Aynalı Baba'nın bir mezarlık müzevisi olduğunu biliriz. Yani orada yaşıyor adam. Daha sonra hikaye dallanıp budaklanır. Buradan lafı dağıtmayalım ama hani senin dediğin bir şey var ya, ölülerimizle yaşarız Yahya Kemal'den atfen söylediğin. Aslında o kitapta da bunu çok iyi görürsünüz. Böyle sözünü kesmiş oldum. Lütfen devam et.
Şehrin Abdullah biraderler, Pascal Sebahlardan başlayıp Ara Gülerlere kadar ve sonrasında gelinceye değin kadrajlarda mutlaka bir mezar taşı fotoğrafına, bir mezarlık yerine denk geliriz. Onları da etkileyen bir, fotoğrafçıları da etkileyen bir özelliği var mezar taşlarının, mezarlık kültürünün. Çok pitoresk yerler ve hüzünlü, münzevi yerler aynı zamanda. Mezar taşları, bir mezar taşı, bir baş taşı ve bir ayak taşından oluşuyor genellikle. Bu 19. yüzyıldan sonra biraz daha o mezarda yatan kişi kallavi bir kişi ise tırnak içerisinde işte bir mermer lahti oluyor. Ya daha süslü, daha püslü olabiliyor. Fakat genel olarak böyle bir yapısı var. Tabii içeriğinde de işte orada yatan kişinin hüviyetine dair bilgi var. Ölüm tarihine dair bilgi var. Benim değinmek istediğim bir nokta şu. 19. yüzyıla gelinceye değin bu mezar taşlarının serlevha denilen en üst kısmında şaşmaz bir şekilde kullanılan bir tabir vardır. Nedir o? Hüvel baki veya hüvel hayyül baki, hüvel hallakul baki gibi. Bunların hepsi Tanrı'nın kalıcılığına, dolayısıyla kulun faniliğine atıf yapan ifadeler. Fakat 19. yüzyıla geldiğimizde...
Ne oluyor? Çok merak ettim.
Farklı bir şey devreye giriyor. Farklı bir ifade. Nedir o? Ah minel mevt. Şöyle çevirebiliriz. Ah ki ölümün elinden. Burada biraz yavaş yavaş sitemkar bir tavırın devreye girdiğini görüyoruz. Eskiden iki kapılı bir han gibi görülen dünya, şimdi artık kopulmak istenmeyen, bağlanılan, ilgi duyulan bir yer haline gelmiş gibi.
Bu aslında şeyle de örtüşmüyor mu Oktay? Hattatların kendi imzasını atmaya başlaması, yani hani daha ben merkezci olmaya başlaması toplumun, yani garip bir şekilde ben ilişki kurdum bu ikisi arasında.
Evet, yani bazı istisnaları olmakla birlikte bireyciliğin yükselmesiyle var olma mücadelesi, iz bırakma, eser bırakma, imza bırakma, dünyaya bağlanma ilişkisi kurabiliriz. Şimdi yavaş yavaş artık bitirelim isterseniz, bitirmeden.
Bu arada hani şunu da söyleyeyim. Ya çok büyük bir devrim oluyor 1927 yılındaki harf inkılabıyla beraber. Ama ondan önce de çeşitli teşebbüsler oluyor. Farkındayım ben. İşte halkın okuma yazmasını arttırabilmek için özellikle Sultan Abdülhamit döneminde yeni yeni yazı formları, rika gibi formlar ortaya çıkıyor veya harfleri ayrı ayrı yazmaya yönelik formlar ortaya çıkıyor. Hatta bu öneriliyor Sultan Hamid'e de, Latin harfleriyle yazıp çizme, ama 1927'de oluyor. Peki 1927'den sonra ne oluyor hattatlara, o güzel yazı erbabına?
Tabii ister istemez bu harf inkılabı, yani bir hattatın esas malzemesi araçlar dışında harf. Dolayısıyla bir harf devrimi önemli bir kırılmaya yol açıyor hat sanatına ve dolayısıyla kitabelerde bu tarihten itibaren birçok hattat işsiz kalıyor. Bunun en müşahhas örneği mesela Medresetül Hattatin çıkışlı devrin en büyük sanatkarlarından ve en velut, en üretken sanatkarlarından Mustafa Halim Özyazıcı'da görebiliyoruz. Kendisi hattatlığı bırakıp Zeytinburnu'ndaki bağ evine çekiliyor ve orada bağcılıkla ilgilenmek zorunda kalıyor.
Bağcılık yapıyor, enteresan. Tabii. Ben şey diyebiliyorum, mesela bu hattatların çoğu galiba ağır eşya bile taşımıyorlarmış ki o ellerinin şirazesi kaymasın diye, oradan bağcılığa geçmesi de ilginç olmuş. Peki bu şekilde mi devam ediyor?
Bir süre böyle devam ediyor. İşte bazen böyle ondan yazı talep eden kişiler var tabii, eskiden tanıyıp. O yazdığı yazıların altına da bir imza atarmış. Çok ilginç. Evvel hattat, el an baban diye. Yani eskiden hattattı. şimdi Bağcı oldu şeklinde imza atıyormuş Mustafa Halim eserlerde. Neyse ki 1930'dan sonra Sanayi Mektebi, Güzel Sanatlar Mektebi'nin uhdesinde Şark Tezyini Sanatlar bölümü açılıyor ve burada birçok Osmanlı dönemi hattatı, o günlerde yaşayan işte İsmail Hakkı Altunbezer gibi, Kamil Aktik gibi, demin söylediğim Mustafa Halim Özyazıcı gibi hattatlar burada hoca olarak çalışmaya başlıyorlar ve tekrar hat sanatına geri dönmüş oluyorlar. Peki Latin harfleriyle hiç kitabe üretilmedi mi?
Evet, bu güzel bir soru.
Yani eskisi kadar yoğun bir şekilde olmasa da, çünkü İstanbul'da zaten yapılan eserlerin sayısı da azalmıştı. Latin harfli kitabelerde vardı. Bunlardan birkaç tanesi aklıma geliyor mesela. İsmail Hakkı Altunbezer'in Mimar Sinan Üniversitesi'nin Resim ve Heykel Müzesi bölümü vardır. Şu anda yerini değiştirdi, farklı bir müze yapılıyor ama o kitabe halen durur, Resim ve Heykel Müzesi diye. O yazı mesela bir hattatın elinden, İsmail Hakkı Altunbezer'in elinden çıktı. Sonra mesela Azapkapı Sokullu Camisi'nin Latin harfleriyle yazılmış bir kitabesi vardır. 1941 senesinde tamir edilmiştir bu cami ve Cumhuriyet eliyle onarılmıştır ibaresiyle biten kitabe yine Mustafa Halim Özyazıcı'nın elinden çıkmış Latin harfli bir metindir. Daha sonra Hamit Aytaç eklenmiş buna. Onun birçok yerde kitabesi var. Sonra da Emin Barın diye bir hattat var. O da işte Fetih Cemiyeti 1955 senesinde Fethin 500. yılı münasebetiyle şehrin çeşitli yerlerine 12 tane kitabe koydurmuş. O 12 tane kitabenin Latin harfleriyle yazılmış metnini de işte çeşitli sur kapılarında da görebiliyoruz bunları. Emin Barın'ın kalem eseridir. Bunları söyleyerek mevzumuzu bitirmiş
böyle
olalım.
Böyle bağlayalım. Vallahi hani bayağı keyifli oldu. Yani çok ilginç şeyler öğrendik senden. Çok verimli bir sohbet oldu. Dinleyenler de bu keyifli sohbetten kendilerince ilginç olan hikayeleri alırlar. Çünkü bu bir kültür yazıyla aktarılıyor. Hele bir de bu güzel yazıyı kalıcı bir şekilde estetikle birleştirince bambaşka bir şey oluyor. Hatta hani meşhur sözdür, sen onu anar mısın diye bekledim de, Kur'an Mekke'de indi, Kahire'de okundu. En güzel okuyanlar Kahire'den çıkarmış efendim. Ve İstanbul'da yazıldı. En güzel yazı üslubu da İstanbullu hattatların eliyle çıkıyor. Amasya geleneği, ben de bilmiyordum bunu, şimdi öğrenmiş oldum. Amasya geleneğiyle gelişmiş bir süreç bu. Valla ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Bilmediğim çok fazla şey öğrendim sayende. Eğer ki hani daha ilginç konular olursa yine senin kapını çalmaktan çekinmeyiz Oktay'cığım.
Ben teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. İnşallah görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. O zaman buradan Kulak Uleması'nın sadık dinleyicilerine iyi günler, iyi akşamlar veya iyi geceler, günün hangi saatinde dinliyorsanız veda edelim ve bir sonraki programda görüşmek üzere. Mutluluklar ve esenlikler dilerim. Güle güle.